Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarında ve Hatıralar programındayız. Bu hafta da sizlerle beraber maziye bir yolculuk yapacağız. Ve maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Celal Nuri İleri'nin hatıralarından bir pasaj sizlere aktarmak istiyoruz. Celal Nuri İleri 1934 yılında, 39 yılında vefat etmiştir. Meşhur gazeteci ve yazardır bir devrin. 1927 yılında kaleme aldığı hatıralarından benim ilgimi çeken, sizin de ilginizi çekeceğini ümit ettiğim bir pasaj var. İsterseniz hep beraber bu hatırayı dinleyelim. Ve güzel camiyi, iki mühim Türk eserini ziyaretten geliyorum. Süleymaniye ve Sultanahmet camileri. Süleymaniye caminin civarı hakiki bir süprüntülük. Sultanahmet camii daha temiz, lakin fazla küf, pas rutubet kokuyor. Fakat bu iki muazzam mabet bomboş. Türkler güzellik seyretmek için Avrupa'ya gidiyorlar da, İstanbul'un göbeğinde olan bu iki mimari şahesere gitmiyorlar. Namaz zamanı Süleymaniye'de 4 namazcı görüyorum. Sultanahmet'te ise adedi sahih 5. Kapıdan girerken bir kartpostalcı bana Almanca hitap etti. Kapıda bir sarıklı efendi bevvaba hitaben "Mösyö'ye terlik ver" dedi. "Mösyö değilim" cevabını hocanın suratına yapıştırdım. Akustik itibariyle pek değerli olan Sultanahmet'i bir kör hafız çınlatıyor. Her iki caminin harici gibi dahili de insanı 2 saat düşündürmeye müsaittir. Gök kubbesi bir mütefennini nasıl ve ne kadar düşündürürse, bu iki caminin içi de münevver bir insanı öyle bir dalgınlığa sevk eder. Namaz kılan filan yok gibi. Herhalde bu azametli mabetler 4 veyahut 5 namazcı için kurulmamış. Camilerin avluları heybetli. Bu avlular bayram namazlarında içeriye girmeye muvaffak olamayan cemaat içindi. Ben çocukken namaz kılmak mutattı. Namaz kılmayana bi namaz veya bey namaz derlerdi. Böyle tipler çok değildi ve asla hoş görülmezdi. Hele umum namaza kalktığı vakit bir yan çizerse damgalanırdı. Babam, ben 10 yaşındayken sabahleyin erkenden kalkardı. Mufassal abdest alır, namazını kılardı. Sonra mutlaka bir cüz Kur'an-ı Kerim okurdu. Lakin gitgide, yani çocukları büyüyünce bu mutadı hafifledi. Ramazanlarda konaklarda teravih kılınırdı. İmam müezzin tutulurdu. Müezzin ilahiler okurdu. Ramazan ayı alemi cazipti. İftar ziyafetlerini 11 ay beklerdik. İkindi namazından sonra camilerde mukabele olurdu. Vaaz, ders vesaire hoş geçerdi. 50 yaşındayım, yani 1927 yılından bahsediyor yazar. Bu ihtiyat büsbütün değişti. Ramazan'da, bayramda camiler hayli kalabalık. Lakin adi günlerde cemaat yok. Yok mu? Yok. Ne oldu? Türk milleti acaba Hürriyet Vadisi'nde, serbest düşünce vadisinde çok mu ilerledi? Voltaire ve Bühner çok mu okundu? Hasılı dinsizlik ileri mi gitti? Lütfen söyleyiniz. Bana öyle geliyor ki hemşerilerimiz maddiyun ve ruhiyun filozoflarının isimlerini bile bilmiyorlar. Fikir Hürriyeti Vadisi'nde 40-50 adım olsun atılmış değildir. Pekala, camileri boşaltan amil nedir? Pantolon. Ne söylüyorsun? Sultan Abdülaziz zamanında, Sultan Abdülhamit devrinde de Müslümanlar Türkiye'de pantolon giyiyorlardı. Bununla beraber Ayasofya ve Sultanahmet, Şehzade ve Bayezid, Yeni Cami ve Süleymaniye, Kılıç Ali ve Rüstempaşa camileri hınca hınç dolu idiler. Öyle değil efendim. Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit devirleri bir istihare devriydi. Pantolon keşfedilmiş, dar potinler, kalossuz potinler ihtira edilmiş. Lakin namaz itiyadı henüz mevcut. İstihale geçti. Az çok inkılaplarda oldu. Onun için namaz mağlup oldu. Pantolon ve iskarpin galip geldi. Emin olunuz, bu iki nesnenin vücudu namazı gevşetmiştir. Namazın gevşemesi de dini hisleri hayliden hayliye ihtisara uğratmıştır. Tasdik ederiz. Abuk sabuk addedebileceğiniz iki amil, yani ayak ve bacak elbiseleri, namazı 1300 senelik salatı sarsmıştır. Cami, cem eden, toplayan demektir. Oraya devam, halkın dini hislerini idame ettiriyordu. Devama halel gelmesi bu hisleri körletti. Camilere bu devirde en ziyade avam devam ediyor. Mesela münevver, centilmen geçinen kimselerin birkaçına camide tesadüf ederseniz, emin olunuz ki onların maksadı namaz kılmak değildir, gezmektir. Gönül ister ki dini hislerimiz yine çocukluk hatıralarımdaki mertebesine yükselsin. Evet, Celal Nuri İleri'nin 1927 yılındaki kaleme aldığı bir hatırasını sizlere naklediyoruz. O zamanki sosyal hayata dair enteresan bir perspektif açtığı için bizim dikkatimizi çekti. Hakikaten ütülü pantolon giyme ihtiyadı ve düğmeli kaloşlu potin giyme ihtiyadının namaz ihtiyadını sarstığı, sırf bu sebeple insanların bu ibadetinde gevşeklik yaptığı bir vakadır. Celal Nuri Bey de hatırasında buna dikkat çekiyor. Thank you. Değerli dinleyiciler, elimde Nermidil Erner Binark'ın Sadece Anı Değil başlıklı bir hatıra kitabı var. Nermidil Hanım daha önce de Şakir Paşa Köşkü'nü kaleme almıştı ki Şakir Paşa kendi dedesidir. Şakir Paşa Köşkü'nde Osmanlı Devleti'nin son devirlerinden Cumhuriyet Devri'ne geçişi bütün safalarıyla, sosyal fenomenleriyle yaşayan birkaç sanatçı yetiştirmiş bir aileyi anlatıyordu. Ve dikkati çeken bir hatıraydı Şakir Paşa ailesi. Burada Nermidil Hanım kendi hatıralarını, çocukluk hatıralarını, kendi hatıralarını anlatıyor. 1925 doğumludur. Robert Kolej'de okumuş. Eczacılık bölümünü bitirmiş. İstanbul Tıp Fakültesi, o zaman eczacılık müstakil değil, tıp fakültesinin bir bölümüydü. Daha sonra Hikmet Binark'la evlenmiştir. Hikmet Binark akademisyendir ve bir devre İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmıştır. Nermidil Hanım daha sonra ev hanımı olarak hayatını devam ettirmiş ve iki çocuğu olmuştur. Şimdi Nermidil Hanım'ın hatıraları, daha dikkatimi çeken bir pasaj var. Ailenin Amerika günleri. Burada birkaç olay var benim nazara dikkatimi çeken. Onu sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz şimdi kulağımızı Nermidil Erner Binark'ın hatıralarına verelim. Sadece Anı Değil başlıklı kitabından bir pasaj. Hatıranın bu bölümünde karı koca Amerika'ya gidiyorlar. Hikmet Bey Amerika'da Pennsylvania State College'da, ki Pennsylvania State Üniversitesi'nin bir bölümü, burada yardımcı profesör olarak bir sene çalışacak. State College 6000 nüfuslu küçük bir Amerikan üniversite şehri. Üniversitesinin adı da Pennsylvania State University. Hikmet bu okulda yardımcı profesör olarak bir sene çalışacaktı. Böylece ben de biri 3,5 ve biri 7 yaşında iki küçük çocukla Amerika'nın yolunu tuttum. Oraya vardığımızda ev bulmakta zorluk çektik ve birkaç haftayı otelde geçirmek zorunda kaldık. Ev bulamayışımızın nedeni, kimi ev sahiplerinin çocuklu ailelere ev vermemesi, kiminin de Türk olduğumuz için bizi istememesiydi. Şimdi sene ne zaman, onu da vermek lazım. Hangi sene olduğu çünkü çok mühimdir. Bazı hadiseleri verirken bunun yılını da vermek lazım. 1950'li yılların başı değerli dinleyiciler. 1952-53 yılları. Tarih yok ama hatıratın gelişinden benim edindiğim intiba 1952 yılı olabilir bu devre. Bu devrede gidiyorlar. Devam ediyoruz. Sonunda şehrin kenarında, orman içinde Paddington denilen küçük bir köyde bir ev bulabildik. Ev bulduk ama bomboş bir evdi. Bizimse eşyamız yoktu. Ayrıca burada Türkiye'de alıştığım gibi yardımcım da yoktu. Gündelikçiler saat ücreti aldıkları için evi temizletmek için ödeyeceğimiz parayı hesaplayınca mecburen bu işi ben üstlendim. Tabii önce kendimi güvenceye alarak Hikmet'i hazırladım. Yani evi bir haftadan önce temizleyemem dedim. Sonunda ev temizlendi ama eşyamız yoktu. Ne yapacağımızı düşünürken imdadımıza Profesör Doktor Paul Schweitzer ve karısı Friedel yetişti. Amerika'da Schweitzerler bize çok yardım etti. Üstelik sadece onlar değil, bir sene sonra memlekete döneceğimize göre ev için her şeyi satın alamayacağımızı düşünen pek çok Amerikalı hoca da bize geçici kullanmak üzere eşya verdi. Yemek masası, iskemleleri, eski bir çamaşır makinesi, bir ocak vesaire. Biz de $60 bir buzdolabı kiraladık, tabak çanak gibi ufak tefek eşya ve 4 de portatif yatak satın alarak evimizi döşedik. Amerikalıların bu toplu yardım anlayışlarına hayran olmuştum. Amerikalılar genel olarak pratik ve yardımsever insanlardı. Küçük evimiz şehir merkezinden uzakta şirin bir köydeydi. Bitişiğimizde bir inek ahırı vardı. Her sabah çobanlar siyahlı beyazlı inekleri yandaki otluğa salıverirdi. Ama önceden bir traktör otluğun her tarafına bir şeyler serpiştirir, sonra inekler bırakılırdı. Aynı saatlerde sarı renkli okul otobüsü, school bus gelir, evimizin önünde bekleşen çocukları toplayıp şehirdeki muhtelif okullara dağıtırdı. Onlar gider gitmez de süt kamyoneti meydana çıkar, evlere süt ve ekmek dağıtırdı. Biz tam olarak yerleştikten birkaç gün sonra komşularımız teker teker kapımızı çalıp bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sormaya geldiler. Sonra da bir gün bir komşum beni evine kahve içmeye davet etti. Bu davet köyün kadınlarının olağan aylık toplantılarındanmış. Benim çağrıldığım toplantıya dikiş gecesi diyorlardı. Komşum akşam saat 20.30'da bulaşığını yıka, çocukları babalarına teslim et, örgünü alıp gel dedi. Tam vaktinde gruba katıldım ve o gece bütün köyle tanıştım. Ev sahibimiz Mr. Truscott ve karısı İngiliz göçmeniydi. Henüz ABD vatandaşı, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmamıştı. Baba inşaat işçisi, anne gündelikçiydi. Aynı zamanda ikisi de kilisenin temizlikçisiydiler. Yanımızdaki komşumuz sütçüydü. Evin babası üniversitenin süthanesinde çalışıyordu. Arkamızdaki karı koca ise eczacı kalfası. Üniversitenin bir öğretim üyesi ve karısı Helen de bizim evin karşısında oturuyordu. Beni evine davet eden Helen'di. Zamanla onunla iyi arkadaş oldum. Bir komşumuz da bekar yaşlı bir hanım profesördü. Köy halkı arasında sıkı bir dostluk bağı vardı. Yıllarca beraber yaşamanın getirdiği bir dostluk bağı. Huddingtown küçük bir köydü. En fazla 15-20 ev vardı. Herkesin evi kendine aitti. Köyde yegane kiracı bizdik. Amerika'da genellikle gençler evlenirken ana babalar çocukların satın aldığı evin ilk taksitini düğün hediyesi olarak bankaya yatırırlar. Sonra gençler çalışarak 20 senede taksitleri tamamlarlarmış. Komşuların pek çoğu henüz evlerinin taksitlerini tamamlamamıştı. Eve yerleşince ilk işimiz Murat'ı okula yazdırmak oldu. Murat, Lemon School adında bir okula gidecekti. Orada çocuğun hangi okula gideceğine ana baba değil, yönetim karar verilmiş. Oğlumun dilini bilmediği bir ülkede okuyacağını düşündükçe aklıma yeni kendi çocukluğum geliyordu. Ben 5 yaşındayken babamın işi nedeniyle gidip bir süre kaldığımız Buenos Aires'te İspanyolca bilmeden gittiğim ve Maria diye çağrıldığım, Turco diye küçük görüldüğüm okullar hepsi hala aklımdaydı. Acaba oğlum da benim çektiğim sıkıntıları çekecek mi? Yabancı olduğu için horlanacak mı diye üzülüyordum. Bu düşüncelerle Murat'ı okula götürüp öğretmeni Mrs. Thompson'a teslim ettim. Mrs. Thompson tecrübeli bir öğretmendi. Oğlumu sınıfa tanıştırdıktan sonra onu sırasına yerleştirdi. Endişelerimi anlamış olmalı ki bana, gördünüz mü dedi, oğlunuz bizi unuttu bile. Önündeki oyuncaklarla oynamaya başladı. Ama Murat akşam eve döndüğünde durgundu. ona neden Jack veya John gibi isimler koymadığımızı sordu. Çocuklar ismine gülmüşler. Galiba tarih tekerrür ediyordu. Endişelerimi bastıramıyordum. Bir iki hafta sonra duruma bir bakayım diye tekrar okula gittim. Mrs. Thompson beni iyi haberlerle karşıladı. Çok akıllı bir oğlunuz var dedi. Biliyor musunuz çok rahat bir çocuk. Sınıfla derhal kaynaştı. Ama önemli olan şu ki sınıf ona değil o sınıfa gitti. Son derece sosyal bir çocuk. İngilizceyi de öğrenmeye başladı. Hatta sınıfta herkesin ismini biliyor dedi. Ben sınıf arkadaşlarının isimlerini bilmesi normal değil mi diye sorunca hayır. Hepsi yabancı isim olursa hiç de normal değil dedi. Murat çok kısa sürede çevresine uyum sağlamayı başardı. Bütün küçük çocuklar gibi yabancı dili hızla öğrendi. Şivesiz konuşuyordu. Öğretmeninin dediğine göre Orta Pensilvanya aksanıyla. Evde ise mahallenin çocukları, özellikle sütçünün küçük oğlu Danny ile iyi arkadaş olmuş, çevrenin havasını da kapmaya başlamıştı. Bana mam diye hitap ediyordu artık. Bir gün para kazanmak istiyorum mam diye geldi. Bunu nasıl yapacağını sorduğumda gazete satacağım dedi. Hatta bir müşteri bile bulmuştu. Ama gazete satma işi yürümedi. Onun yerine akşam bulaşığını yıkarsan sana 25 sent veririm dedim. Hemen kabul etti ama bir hafta sonra bu işten vazgeçti. Okuldan bir haber geldi. Murat'ın göz doktoruna gitmesi gerekiyormuş. Hemen bir randevu alıp doktora gittik. Doktor sıradan Amerikalıların aksine son derece kibar bir adamdı. Murat'a Mr. yerine Master Murat diye hitap ediyordu. Belki de Avrupa kökenliydi. Bizim oğlan ise tam bir kovboy gibi hareket ediyordu. Muayenehaneye girer girmez koltuğa kuruldu, ayaklarını yukarı çekip oturdu. Doktorun sorularına İngilizce yes veya no yerine argo yep, nap diye cevap veriyordu. Babasından daha yaşlı bir adama böyle hitap etmesine şaşırmıştım. Bizde adet olmayan tavırlar kapıyordu. Böyle olaylar zaman zaman oluyordu. Örneğin Murat, geleneksel sevgililer gününde üşütmüş olduğu için evde kalmıştı. Murat'a sempatisi olan bir kız arkadaşı, öğrencilerin birbirlerine yazdıkları sevgi içeren kartları, Valentin diyorlar, evimize getirdi. Küçük kıza Murat'ın banyoda olduğunu, aşağıda beklemesini söyledim. Zararı yok dedi, ben yukarı çıkarım. Zaten Murat kızın sesini duyunca, Lauren gel buraya diye bağırdı. Biraz sonra banyoya onlara bakmaya çıktım. Banyoda biri tuvaletin üstüne oturmuş, öteki banyonun kenarına ilişmiş, kartları okurken kahkahalar atıyorlardı. Büyük oğlum topluma uyum sağlarken ne yazık ki küçük oğlum İngilizce bilmediğinden hiç arkadaş edinemedi. Sadece evde oturup mahallenin çocuklarını pencereden seyrediyordu. Sene ortasında Murat eve karnesini getirdi. Karnede not yoktu. Sadece sınıf seviyesi, sınıf üstü, sınıf altı deyimleri yer alıyordu. Asıl dikkat çekici olan karnenin içeriğiydi. Hiç aklımıza gelmeyen konulara değiniliyordu. Tenkide tahammül ediyor, mal kıymeti biliyor, başkasının malının kıymetini biliyor gibi temel ögelere çok önem veriliyordu. Ayrıca öğretmen çocuklardan her sabah gazeteden uluslararası bir haber okumalarını istiyordu. Küçükler gazeteleri tarayarak haber arıyorlardı. Özetle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk ve ortaokul öğretim felsefesi, çocukların kafalarını bilgiyle doldurmaktan ziyade, çocuklara hayatta başarı kazandıracak temel prensip ve ögeleri öğretmekti. Yani uygar ve pratik bir insanın yetişmesini sağlamaktı. Kanımca üniversite bir meslek okuludur. Gençlerin sosyal anlamda yetişmesinden ziyade meslek bilgilerini vermekle yükümlüdür. Ama ortaokul bir eğitim yeridir ve insanı insan yapmakla yükümlüdür. Town'da işçisi, sütçüsü, temizlikçisi, sekreteriyle orta direğin fakir zümresiyle tanıştık. Ama aynı zamanda bir başka çevreyle, üniversite çevresiyle de yakınlık kurduk. Bu kişiler ekonomik bakımdan Paddington'dakilerden farklıydı. Daha zengin, daha eğitimliydiler. Daha iyi semtlerde, daha güzel ve bakımlı evlerde yaşıyorlardı. Bu dostlarımızın başında Dr. Paul Schweitzer ve eşi Friedel geliyordu. Schweitzer, Macar kökenli, tanınmış bir bilim adamıydı. Karısı Almandı. Her ne kadar Amerika'daki hayatlarından memnun olsalar da, ikisi de memleketlerini arıyorlardı. Her sene Almanya'ya giderlermiş. Friedel, Almanya'yı hiç bu kadar özlememiştim derdi her zaman. Paul ise her bir gün Macaristan'a gidip temelli yerleşmeyi düşünüyordu. Dostlarımızdan bir de Profesör Husman vardı. O da Almandı. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslardan kaçıp Amerikalılara sığınmıştı. Biz genel olarak Alman kolonisiyle görüşüyorduk. Onlarla daha iyi anlaşıyorduk. Onlar da bizim gibi oranın yabancısıydı. Birbirimizi daha iyi anlıyorduk. Asıl Amerikalılar ise bir başkaydı. Hepsinin değil tabii ama bazılarının yabancıları küçümseme huyu vardı. Kendilerini bir nevi öğretmen gibi görüyorlardı. Bunlardan biri de Hikmet'in kürsü şefi William Renz ve özellikle de onun karısı Lucil idi. Lucil genç, uyanık, enerjik, düşündüğünü fütursuzca söyleyen bir tipti. Tam bir Amerikalı. Hiç unutmam bir gün Murat merdivenden düşmüştü. Başını şiddetle yere çarpmış ve öylece kalmıştı. Ona sesleniyordum ama beni duymuyordu. Dona kalmıştım. O ara kapıda bir anahtar döndü, ev sahibimiz Mrs. Truscott içeri girdi. ''Burada biri çok fena düştü.'' dedi. Ben endişeyle ''fena düştüğünü nereden anladınız?'' diye sordum. ''Çünkü biri düşer de sesi çıkmazsa o fena bir düşüştür. Londra bombardımanında bunları çok gördüm.'' diye cevap verdi. Sonra çocuğu muayene etti. ''Bir battaniye getir, çocuğu sıcak tut, şok geçiriyor.'' dedi. Az sonra Murat'ın rengi geri geldi. Çocukcağız gözlerini açtı ve ağlamaya başladı. Yapılacak tek şey onu hastaneye götürmekti. Hastaneye gitmek için Hikmet'i aramaktan başka çarem yoktu. Üniversitenin telefon numarasını bilmiyordum. Fakat Renzler'inkini biliyordum. Lucil'i arayıp üniversitenin numarasını sordum. Lucil numarayı verdi. Sonra nasıl telefon edileceğini anlatmaya başladı. Önce beşi çevir. Sonra yediği, sonra diye devam ediyordu ki, nasıl telefon edileceğini biliyorum diyerek sözünü kestim. Bu kadar basit bir şeyi bilmediğimi sanıyordu. Bu gibi olaylarla çok karşılaştım. Bir keresinde de Mr. Woods adında bir bey bize uğramıştı. Ona Türk adeti gereğince nezaketen, kahve içer misiniz diye sordum. Cevap olarak, burası Türkiye değil, benim vaktim yok deyip gitti. Amerikalıların bu davranışlarını Türklerle ve dostlarımız Hintlilerle çok konuşurduk. Hepimiz aynı şeylerden şikayetçiydik. Birimiz hariç. O da üniversitede okuyan bir Türk genciydi. İki Amerikalıyla beraber ev tutmuş, onlarla birlikte yaşıyordu. Hayatından ve ev arkadaşlarından çok memnundu. Onları nasıl idare ettiğini sorduğumda, bu insanlarla ne kadar rahat olursan, onlara ne kadar önem vermezsen, seni o kadar sayarlar demişti. Doktor Schweitzer, emekli olmasının şerefine büyük bir kokteyl düzenledi. Biz de davetliydik. İlk etki kalıcı olur derler ya, orada ilk defa üniversite çevresiyle tanışacağım için özenle hazırlandım. İstanbul'da Olgunlaşma Enstitüsü'nde diktirdiğim ve çok beğeni kazanan elbisemi giydim. Aksesuarlarımdan başka saçıma, makyajıma, kısacası her şeye itina ettim. Çünkü Türk olduğumdan herkesin dikkatini çekeceğimi biliyordum. Onlara önem verdiğimden değil, ülkeme olan tutkumdan dolayı iyi bir intiba bırakmak istiyordum. Ayrıca Lucy'le de şöyle bir dokundurmak niyetindeydim. Kokteyl epeyce kalabalıktı. Penn State Üniversitesi'nin rektöründen, Amerikalılar president diyorlardı, asistanlara kadar belki 30-40 kişi vardı. Ev sahiplerimiz bizi kapıda karşıladı. Misafirleriyle tanıştırdılar. Herkesle konuşup sohbet ederken birden uzaktan gözüme Lucy ilişti. Bana nasıl telefon edileceğini öğreten hanım. Havadan sudan konuşup hal hatır sorarken Lucy'nin önünden soğuk bir merhaba diyerek geçtim ve davetten ayrılana kadar onunla ilgilenmedim. İlgilenmemek karşıdakini uyarır. Giysi odası, gardırop gibi kullanılan yatak odasında saçımı düzeltmeye gittiğimde Lucille beni takip ederek yanıma geldi. Mrs. Pinark, acaba salı günü boş musunuz diyerek benimle konuşmaya başladı. Ve bu cümle Lucille ile dostluğumuzun başlangıcı oldu. Town'da hayat devam ederken gündüzleri bahçe çitlerinin arkasından birbirimizle komşuluk yapardık. Zamanla bu küçük şehir Amerikalılarıyla daha yakınlaşmıştık. O sıralarda işçi komşum don fabrikadan çıkartıldı. İş bulamadı. İşsizlik sigortasıyla geçinmeye çalışırken karısı işe girdi. Bunun üzerine ev işlerini kocası üstlendi. Bir ara eczacı kalfası Böla'nın patronla başı derde girdi. Patron maaşını eksik ödemiş. Korkmayın, hiç endişelenmeyin, hakkımı alırım ben diyordu. Yasalara o kadar güvenleri vardı. Böyle, evlilikte sorumluluklar eşittir derdi. Karı koca evlerini kendileri badana ediyorlar, ev taksitlerini müşterek ödüyorlar ve ev işlerini de karı koca beraber yapıyorlardı. Oysa biz de bir kocanın bulaşık yıkayabileceğini, çocukların altını değiştireceğini hayal bile edemiyordum. Bu yaşam tarzı benim için yepyeni bir gerçeklikti. Bitişik komşum İngiliz Mrs. Truscott'la çok yakın bir dostluk kurmuştuk. Bir gün ona neden güzel memleketiniz İngiltere'yi terk edip buraya geldiniz diye sorduğumda, çünkü demişti, güzelliği yiyemezsin de ondan. İngiltere'de ne para biriktirebiliyorduk, ne çocuklara iyi tahsil verebiliyorduk. Hem İngiltere başka türlüdür. Biliyor musun? Biz İngiltere'de olsaydık sen benimle görüşmezdin dedi. Neden diye sordum. Çünkü İngiltere'de bir profesörün karısı bir işçiyle görüşmez diye cevap verdi. Bu cevap bana çok tuhaf geldi. Bir sene çabucak geçmişti. İstanbul'a dönme zamanımız yaklaşıyordu. Son dikiş gecesinde de her zamanki gibi çocukları babalarına bırakarak Doris'e kahve içmeye gittim. Muhtat olduğu üzere kahvelerimizi içip evde yapılmış pastalarımızı yedikten sonra herkesle vedalaşıp evden çıkarken arkadaşlardan biri bana bir paket getirdi. Paketin içinde dostlarımızdan her birinin iyi yolculuklar dileklerini yazdıkları kartlar vardı. Bir de onların adetleri gereğince mendil yağmuru dedikleri şeyi yapıp ayrılışımızdan duydukları üzüntünün sembolü olarak birer mendil koymuşlardı paketin içine. Uzak bir semte taşınmış olan Bayan Truscott bile vedalaşmak için Paddington'a gelmişti. Bu sıcak vedalaşmadan sonra herkesle kucaklaşarak ayrıldık. Döndükten sonra bir yılımızı İstanbul'da geçirdik. Ama bir yıl sonra yine bir yıl için tekrar Amerika'ya dönecektik. Bu sefer ev bulamama sıkıntısını yaşamamak için Hikmet önceden gitti Amerika'ya. Ve üniversitenin iki odalı lojmanlarından şirin bir ev tuttu. Bir ay sonra da biz gittik. Yeni evimiz şehir merkezine yakındı. Her yere yürüyerek giderdim. Artık evde hapis kalmıyordum. Şehir kütüphanesine üye oldum. Bol bol kitap alıyordum. 15 günde bir de hastanede gönüllü olarak yardım işleri yapıyordum. Çünkü evde sadece yemek, bulaşık, temizlik işleriyle uğraşmaktan bıkmıştım. Amerika'da bir sene kalacağımızdan dönüşte ilkokul 5'i okuyacak Murat'ın 4. sınıf derslerini evde ben okutmaya karar vermiştim. Bu nedenle 4. sınıfın bütün kitaplarını beraberimize götürmüştüm. Murat'ı okula kaydettirmek için ilgili makamlara müracaat ettiğimizde onu Methodist Church School diye bir din okuluna yazdırdılar. Yani Methodist Kilisesi'nin okuluna. Ben anadan doğma layık olduğum ve oğlumun dini bir eğitim hem de Hristiyan eğitimi görmesini istemediğim için bu okula itiraz ettim. Memur nedenini sorunca da fikrimi söyledim. Ayrıca okul binasının üstünde kocaman bir de haç vardı. Memur gülerek ama tedrisat layıktır. Siz ismine ne bakıyorsunuz dedi. Kulaklarıma inanamadım. Okul kilisenin malıydı ama eğitim layıktı. Bina geceleri kilisenin toplantı yeri olarak hizmet veriyordu. Gündüzleri ise okuldu. Biraz daha araştırınca ders kitaplarından, öğretmenle konuştuklarımdan ve okulun genel havasından eğitimin dinle hakikaten ilgisi olmadığını anladım. Anlamadığım şey ise dini bir okulun tamamen layık, dünyevi bir eğitim verebiliyor olmasıydı. Amerika'ya yeşil kartla gitmiştik. Yeşil kart ileride vatandaş olabilme hakkını tanıdığından bize anayasayı öğrenin diye resmi bir yazı geldi. Ayrıca polis Murat'ı okula gönderip göndermediğimizi kontrol için evimize geldi. Bu arada yazdığım şehir kütüphanesinden istediğim kadar kitap alıp evde okuyor, hatta Hikmet'e de kitap getiriyordum. Günlerimin büyük bir kısmı Murat'ı Türkiye'de gireceği 4. sınıf sınavını hazırlamakla geçiyordu. Oğlan saat 3'te 4'te eve gelir gelmez bir şeyler yedikten sonra beraber Türkçe derslerine başlıyorduk. İki eğitimi bir arada yürüten Murat gerçekten bunaldı. Lojmanda birkaç arkadaşı vardı. Onlarla eğlenmek isterken onu yakalayıp derse oturtuyordum. Bana bu haksızlık, benim de herkes gibi koşup oynamaya hakkım var diyordu. Çok doğruydu ama bunu yapmak zorundaydık ve onu bir şekilde ikna etmem gerekliydi. Bir gün onu karşıma alıp büyük bir insanla konuşur gibi konuştum. Çok haklısın, biliyorum çok çalışıyorsun ama ancak çalışarak kendine güzel bir gelecek hazırlayabilirsin. O yüzden şimdi bu zorluklara katlanman lazım dedim. Evet değerli dinleyiciler, Şakir Paşa'nın torunu Profesör Hikmet Binark'ın hanımı Nermidil Erner Binark'ın hatıralarından Amerika kısmı, ki aralıklı olarak birer sene kaldıkları Amerika macerası 1960'daki 27 Mayıs ihtilaliyle sona eriyor. Aile Amerika günlerini bitiriyor ve vapurla Türkiye'ye dönüyor. İşte bu Amerika günlerinde benim dikkatimi çeken kısımlar vardı. Onu sizlerle paylaşmak istedim ve böylece müddetimizin de sonuna geldik. Haftaya yine başka bir hatıralar programında ve başka hatıralarda inşallah yine beraber oluruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Hatıralar.